Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu güzel vakitte, bu eşref saatte inşallah sizlerle beraber olacağız. Fakat bu arada mesnevi manevi sohbetleri ve hikem-i atayi olarak beraber, hatta bazen de mesnevi nuriyeyi işlediğimiz bu programda bugün birazcık şöyle ilk girizgahta, en azından ezana kadar içinde bulunduğumuz günleri hatırlatmak uygun olacak. Çok uzatmayacağım, fakat dikkat çekmeden de edemeyeceğim. Zira Rebiül Evvel'in 12'sine doğru bir seyahat var. Rebiül Evvel 12 dediğinizde şöyle bir duracaksınız. Daha doğrusu durmayacaksınız. Hemen harekete geçeceksiniz. Sizi uyandıran, ikaz eden bir gün. Defaatle söylüyoruz, bazen ben eski hocalarımı dinlediğimde, şöyle bir tuttuğum notlara baktığımda şunu görüyorum, birçok şeyi tekrar etmişler. Yani hatırlıyorum, ben Gönel Mehmet Efendi hocamı da hatırlıyorum. Yani her hafta muhakkak belli şeyleri tekrar ederdi. Biz sıkılmazdık asla, zaten aklımıza bile gelmezdi, yeter ki o anlatsın, ondan dinleyelim diye. Ama hani şöyle bir algı da oluşuyor günümüzün programcıları, anlatıcıları olarak, dikkat ederseniz hocaları demiyorum efendim, olarak şöyle bir algı da oluşuyor: acaba hep böyle farklı şeyler mi anlatmamız lazım, biraz daha mı değiştirmemiz lazım gibi bir kaygıya düşmüyor değiliz. Çünkü insanlarımız çok sıkılgan, bir şeyi hemen duyduklarında anladık kabul ediyorlar ve ikinci kere dinlemeye bazen tahammül bile edemiyorlar. Fakat aslında durum böyle midir? Yani yeni nesil veya şu andaki insanların algısı çok mu açıldı da bir şeyi bir kere duymakla senelerce idare edip hiç duymadan bu işi götürebiliyorlar? Şimdi bunları böyle bir alt alta, üst üste böyle bir koyup da bir baktığımızda aslında eski metodun hiç değişmediğini, yani isabet yönünden hiç değişmediğini görmekteyiz. Bazı şeyleri tekrar etmek icap ediyor. Hatta bendeniz şöyle izah edeyim kıymetli dinleyenlerim. Bazı şeyleri anlatmaya aradan epey bir zaman geçtikten sonra tekrar konuşmak istediğimde bir şeyleri kaçırdığımı fark ediyorum. Tabii şimdi ya hocam sen de biraz ne yapalım unutkansın diye bizi de mi öyle zannediyorsun diye bir sual veya bir istihza gelebilir. Haklısınız, bu da olabilir, ama bir de ayrıca çevremden de bunu gözlemlemekteyim. Mesela en çok tekrar ettiğim şeyleri sorduğumda veya en çok okuduklarını iddia ettiği şeyleri sorduğumda insanlar cevap veremiyor. Belli şeyleri tekrarlamak lazım. Yani bu tekrarın şöyle bir faydası var: eğer hak sözse, eğer tefekküre vesile oluyorsa, zaten tekrarın kendisi nafile ibadet gibidir. Böylesi sözlerin, tekrarın efendim olması, bu nevi hakikatlerin daimi olarak zikredilmesi bir nevi evrat gibidir, ezkar gibidir. Yani nafile ibadet gibidir. Hele bir de insan dinlediğinde tekrar toparlanıyor, tekrar hayatına yön veriyor, tekrar ne bileyim diriliş sağlıyorsa, artık bu nafile ibadet değil, onun için gerekli olan bir ibadet. Gerçi nafile ibadet de gereklidir, ama yani daima yapması gereken bir niyet tazeleme gibi düşünülebilir. Şimdi bu kadar sözü söyledim, ama bu evvelki söylediğimiz sözlere de şey olsun efendim, işaret olsun, oraya bir gönderme yapmış olalım. Bazen programların tekrarlarını da dinliyorsunuz. Hani ben deniz bu tekrarların girmesine bir mazeret veya kılıf bulmak için konuşmuyorum. Ama şu bir gerçek ki radyoda, hele hele radyoda, yani yüz yüze görmediğiniz bir insanı dinlediğinizde ne kadar dikkat ederseniz edin, birçok şeyi kaçırdığınızı, hatta yanlış anladığınızı ikinci kere dinlediğinizde fark ediyorsunuz. Ve üçüncü kere, belki dördüncü kere dinlediğinizde anladığınız mananın ötesinde başka şeylerin de konuşulduğunu fark ediyorsunuz. Bu, benim çok çok ince konuşuyorum, çok çok detaylara giriyorum da böyle hemen bir anda anlamazsınız manasına değil. Sözlerin, kelamın kendine ait bir muhteviyatı vardır. Muhatapla konuşurken veya siz bir şey aktarırken siz de anlatıcı olarak bunun farkına varamayabilirsiniz. Fakat mananın sahibi Hazreti Allah'tır. İnsan tekrar tekrar dinlediğinde bir şeyi daha iyi fark eder. Tabii burada bir ufak detay daha verelim. Fazla empati kurarak konuştuğumun farkındayım. Hani hocam, ben tabii böyle bir durumda falancanın, filancanın ve senin sohbetini tekrar tekrar dinleyeceğimi, açar Kur'an dinlerim diyen olabilir. Amenna ve saddakna. Ona hiç lafımız yok. Her haliyle efendim, her halükarda efendim, nafile ibadet, hatta dinlemek farz-ı kifaye olduğu için farz derecesinde bir güzellik de elde etmiş olur. Vaktinde değerlendirmiş olur. Ama şunu da unutmamak lazım ki sohbet, bu ayetleri, bu hadisi şerifleri ve manayı anlamaya hizmet ediyorsa elbette devamlı dinlemekten daha faziletli, hatta ehemmiyetlidir. Bu mühim bir mesele. Efendim, bunu böyle aktardıktan sonra şunu hatırlatmak istiyoruz. Mevlid kandili gelmekte. Mevlid kandilinin, hani veladet olarak düşündüğümüzde tabii ki bir doğumu ifade ediyor. Fakat inanın, daha 3-4 gün evvel yine sordum. Mevlid kandilinin ehemmiyetini anlat dedim. En önce şöyle bir baktılar, Efendimiz doğdu, tamam güzel. Peki dedim, Efendimiz ne zaman hicret etti? Muharrem dedi, Muharrem'in birinde. Hayır, Muharrem'in birinde hicret etmedi. Efendimiz Mekke'den harekete 27 seferde başladı. Ve 12 Rebiülevvel'de, yani doğum günü olan günde Medine'yi şereflendirdi. Biliyor musun diyorum, çocuklar böyle ağızları açık bakıyorlar. Sonra diyorum ki peki, hadi bunu da bilmedin. Efendimiz ne zaman göçmüştür diyorum. Ahirete ne zaman intikal etmiştir? Bakıyor. Galiba Şevval'di diyor. Neden Şevval? İşte hani diyor, hutbe falan oku diye, veda haccı şu. Ya olur mu diyorum, öyle değil. Ne zaman göçtü efendim? 12 Rebiülevvel. Dostlar, duyuyor musunuz? 12 Rebiülevvel. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirmeleri 12 Rebiülevvel. Medine'yi şereflendirmeleri 12 Rebiülevvel. Ahirete gitmeleri 12 Rebiülevvel. Ya biz nasıl bir toplum olduk ki bir sürü bir sürü cemaatleriz, kitaplar okuyoruz, onu bunu deviriyoruz, internette cayır cayır sitelere giriyoruz, çıkıyoruz, hadis tarıyoruz, kitaplar buluyoruz. Kitapçıklar oluşturan gençler var ya, kendi aralarında böyle kitaplar yazan gruplar var. İnternette tebliğ eden bir sürü bir alay insan var. Ya bu çok basit bir mesele mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun, ahirete intikalinin ve Medine'yi şereflendirmelerinin aynı gün oluşunun hiçbir ehemmiyeti yok mu? Şunu söylemek istiyorum. Günler, zaman İslam medeniyetinde bir vakit şuuruyla işler. Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Biz de bir vakte doğru gidiyoruz çünkü. İkindi vaktine doğru. Şunu söylemek istiyorum. Zaman Müslümanın algısında vakitle değerlenir. Ne demektir vakit? Vakit zaman aynı şey değil mi? Hayır, değil. Yani kelime olarak bazen aynı yere kullansak da zaman dilimi içerisinde belli bir şey kastederek, ona bir mana yüklendiğini düşünerek, o zamanın dilimini, o zaman efendim bölümünü, kısmını değerlendirmenize, bir değer ithaf edilmesine vakit deniyor. Mesela daha evvel de konuştum bunu. Namaz zamanı demezsiniz, namaz vakti dersiniz. Oruç vakti dersiniz, iftar vakti dersiniz, sabah vakti dersiniz. Vakit, o zaman diliminde size tahsis edilmiş manayı işaret eder. Siz kastınız da o sahaya girdiğinizde o vakti değerlendirir, o anı ve demi yaşarsınız. O an ve dem de sizin niyetinizde şekillenir. Zaman içerisinde bir vakit vardır. O vakit içerisinde sizin kastınız da, bütün kalbiniz, ruhunuz da o anda orada bulunmanızda kazandığınız o anın tecellisi, o anın demi vardır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer bir genç toplumda veya bir Müslüman toplumda 12 Rebiul Evvel denildiğinde, Mevlid-i Nebi denildiğinde, hicret ve ahirete intikali Efendimizin diye aktarıldığında toplum olarak bir heyecan duyulmuyorsa ve bir kendine dönüş, bir kendini gözden geçirmeye vesile olmuyorsa, acaba bu bir problemi bize haber vermez mi? Yani toplum olarak, içtimai olarak veya ferdi olarak bir şeyleri atladığımız, ıskaladığımızın sinyalini bize vermez mi? Başka türlü söyleyeyim, eğer bu size sinyal vermiyorsa, bu sizin için alarm çanlarını, tehlike çanlarını çaldırmıyorsa, acaba ne daha gafletimizi gösterebilir diye de düşünmekteyim. Hani Batılılar bir adamın doğumu yüzünden anma tertip ederler. Falanca yazarın mesela ölümüne göre yapılmaz, doğumuna göre yapılır. Hadi biraz bizim Şark toplumunda vefatının seneyi devriyesi olarak bazı aydınlar, fikir insanları, işte alimler, tarihi şahsiyetler için anmalar tertip edilir. Hani ne buradan ne oradan, ne batıya benziyorsun ne doğuya benziyorsun. Ya ortada bir yerde buluşsak desen, hicret sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine aynı tarihte olmuştur. Yani zaman olarak evveli alsan, evvelinde, sonrasını alsan, sonrasında. Yok ifrada tefride kaçma, orta bir yerden başlayalım desen, hicret. Kardeşlerim, bu sadece ve sadece toplumsal ve ferdi şuurumuzun ne noktada olduğunu göstermek için, sizler için bir işarettir, bir konuşmadır. Ben demiyorum ki sabahtan akşama kadar şöyle yapın, böyle yapın. Bazı böyle hani dandik ve çakma selefiler var. İşte böyle kandil mi toplanır, bilmem ne mi yapılır. Onlar artık yani acınacak halde insanlar. Yani onların ne yaptıklarını da Allah biliyor bir tek. Kendileri de bilmiyorlar ne yaptıklarını. Daha evvel de söyledik. Biz selefiyiz. O yüzden de hanefiyiz. Biz selefiyiz. O yüzden de sufiyenin ahkamına riayet ederiz. Artık bu söze alışsın. Dinleyiciler bu söze alışsın. Böyle kendilerine göre makasla bıçakla keser gibi sahabiyi, dönemleri, tabiini, Efendimiz'i herhangi bir kumaş gibi dizayn etmeye kalkanlar en önce kendi bedenlerindeki bozukluğu dikkate alsınlar da o eşi menendi bulunmaz Cenab-ı Hakk'ın libas-ı takva diye buyurduğu o takva elbisesini kendi ebatlarına, kendi mabatlarına göre ayarlamaya kalkmasınlar. Bunların söyleyecek sözü yoktur. Sadece dünyadan azami istifade etmek için modernist akımlarla kendilerini avutmaktadırlar. O yüzden onlar için kandil, örf, adet, ecdat yadigarı, sanat, medeniyet, karşıdakiyle empati kurma, insanların gönlüne hitap etme, hikmet, onlar için modası geçmiş şey olduğundan dolayı kendilerini selefi olarak anlatırlar. Yoksa mesele hakiki olarak selefilik olsa zaten bugün elini ayağını öpeceğimiz bir insandan bahsediyor olurduk. Aynı şey tasavvuf için de geçerli. Hakikaten eğer bugün tasavvuf diye ortaya konulan değil de tasavvufun hakikatinde olan şeyi konuşsaydık yine problem kalmazdı. Ama ben şunu şöyle aktarmak istiyorum müsaadenizle. Bunları böyle kendilerine göre ayrım yapıp moda fikirlerle daha neyin ne olduğunu bilmeden, yani böyle bir şeyleri savunurken o savunduğu şeyin bile ne olduğunu bilmeyen ve bilmeden hareket eden insanlar yüzünden bugün toplum iyice gerilmektedir. Oradan tweet at, oradan Facebook'undan bir şey yap, oradan başka bir şey çıkar. Netice oradan söv, buradan at. Neticede ortaya çıkan hiçbir şey yok. Davaya, manaya, tevhide hizmet eden bir şey yok. Tekrar şuraya dikkat çekeceğim, sonra bir nefes arası vereceğim. Dostlar, kıymetli arkadaşlar, ben demiyorum ki sabahtan akşama kadar etkinlik yaparak, böyle sadece kültürel etkinlik gibi kandil günü veya bir mevlid, hicret, efendim sene-i devriyesini kutlayın veya ihya edin. Öyle demiyorum. Fakat şunu diyorum. Yani bir nişan, bir düğün, bir gezmeden daha fazla hane halkını bu günler etkilemiyorsa, bu günler neşe getirmiyorsa, çocuklarımıza yansımıyorsa, biz güzellik olarak aktaramıyorsak, her mevlid kandilinden ve sene-i devriyesinden diğer bir mevlid kandiline, yani hicrete, yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin alemi cemale intikaline, ahiret yurdunu sevindirmesine, dünyadakilerin de hasretle ona kavuşmak isteğine, o şuura eriştiğimiz günler bizi daimi olarak bir noktadan bir noktaya, oradan da başka bir daireye nasıl gelmişiz gibi muhasebeye sevk etmiyorsa, bu mütalaayı yapamıyorsak, burada bir problem yok mudur? Peki bu muhasebeyi böyle bir zaman diliminde veya dilimlerinde yapmayan kişi hangi zamanda yapıyordur bunu? Yılbaşında mı yapıyordur? Ocak 1 midir? Okulların başladığı tarih midir? Okulların bittiği tarih mi? Evlilik yıl dönümü mü? Yoksa kendi doğum günü mü? Bir insan kendi doğum gününde muhasebe yapar da aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum günüyle muhasebeyi niye düşünmez? Bizim mevlidlerimiz doğumlarda, ölümlerde, ev almalarda, satmalarda, askere gitmelerde, her şeyde vardır. Niye? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlerin gönlüne manasına dolmasaydı, biz o manada bulunmasaydık, bugün acaba nelerden bahsedebiliyorduk? Bununla beraber İnşirah suresinin ayetlerini düşünmeye sizi sevk ediyorum. Ve Elem Neşrahleke suresindeki manaya uygun olarak senin zikrini yüceltmedik mi hitabını ezan-ı Muhammedi ile sizlere hatırlatıyorum.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammedi'yi dinledik. Evet, bazen dinleyicilerimizden ya araya ezan giriyor, başka şey giriyor, sohbetten düşüyoruz ediyoruz diyenler olabilir de, fakat bu arada da tabii devam ede gelen işlerinizi yapma fırsatı buluyorsunuz. Ne bileyim, namazınızı vaktinizde eda ediyorsanız işte bir abdest almak için fırsat buluyorsunuz. İşi bu yönüyle de düşünebilirsiniz. Bazen bir şeyleri dinlendirip sonra tekrar oturmak algıyı da anlayışı da kuvvetlendirebilir. Fakat dostlar, bendeniz bu arada sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Kıymetli buradaki Hasan Hüseyin kardeşime de konuştum. O da abi paylaş dedi. Zaten nadir görüyorsun böyle şeyler. Hani keramet cihetinden şeyler. 40 yılda bir denk gelmiş, bari konuş da insanlar da güzel böyle bir latife olsun, insanlar da hoşlansın der gibi böyle bir şeyde bulundu. Hani hatırlarsanız ilk bölümde tekrardan bahsettik. Bazı konuşmaları tekrar edince acaba iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz diye düşünüyoruz ama eskilerin yaptıkları doğruymuş. Onlar daima belli şeyleri konuşurlar, tekrar tekrar zikrederlerdi. Ve bu tekrarlamadan dolayı yüksünmezler. Aslında unuttuklarından değil, mananın ehemmiyetinden dolayı o mevzuları bir defa daha işlerlerdi demiş idik. Ve biz sıkılmadan dinlerdik. Hatta şimdi anlattığımız şeyleri böyle biraz ara vererek tekrar anlatmak istediğimizde unuttuğumuzu fark ediyoruz. Çokça anlattığımız şeyleri de sohbeti dinleyenlere sorduğumuzda anlatamadıklarını da görüyoruz demiştim hatırlarsanız. İlk bölümde bunu söylemiştim. Sonra bugün sizler için ayırdığım ve işaretlediğim Mesnevi-i Manevi kitabından bölümü açıyordum ki hani bazen insan kitapta koyduğu işaret ettiği yeri bulmaz da en önce bir elini daldırır şöyle kitaba bir açar sonra işaretlediği yeri bulur ya. Ben deniz elimi attım, Mesnevi-i Manevi'yi açtım ve bakınız karşıma ne çıktı. Dinliyorsanız aktaracağım efendim. Şeyhin lisanından hikmetler coşunca dinleyenlerde bulunması icap eden edep. Böyle başlıyor. Çünkü biz burada büyüklerin lisanından aktarıyoruz. Pirlerin sözlerinden aktarıyoruz. Bu var. Fakat bendeniz acayip bir şekilde, hatta böyle mikrofon birazcık kitabın üstünü kaplıyor. Yani tam sayfa göremiyorum. Elimi açtıktan sonra aslında ilk karşıma çıkan satır şuydu. Şöyle başlıyor Hazreti Bir. Ben bu sözlerim insanlara tekrarlamadır. Ama bence tekrarlanan sözler değil, tazelenip yeniden yaşanan ve böylece uzayan aslında ömürdür. Tekrar söylüyorum efendim. Bu sözlerimi anlatıyorum diyor size Hazreti Pir. Bu sözlerim insanlara bir tekrarlamadır. Tekrarlama. Fakat aslında söz tekrarlanmıyor. Ne tekrarlanıyor? Tekrarlanan, tazelenip yeniden yaşanan ve hatta böylece uzunmuş gibi çok uzun bir hayat sürüyoruz zannediyoruz biz böyle. 60 sene, 70 sene, geçen birisi vefat etti diyorlar. Kaç yaşında vefat etti diye soruyor yanındakilerden birisi. 72 yaşında, gençmiş diyor. Yani tövbe estağfurullah, şimdi radyodayım, başka bir şey söyleyeceğim de. Yani sakin ol diyor Hasan Hüseyin, aman abi diyor, gözünü seveyim söyleme sakın diyor. Ya insaf ya, 72'ye genç diyorsan bana da tıfıl demen lazım o zaman yani. Ya bir adam 40'ı geçti mi tamam olgunluk yaşıdır. 50'yi buldu mu yaşlanıyordur adam ya. Bitti gitti ya. 72 daha da gençmiş diyor. Ne kadar 150 mi yaşayacaktı bu mübarek? Yani Allah hayatta olan alimlerimize hayırlı ömür ihsan eylesin. Ama artık insanları bir tuhaf olmaya başladılar. Yani kendilerine ölümü yakıştıramayan insanlar artık böyle ihtiyar bir kişi göçtüğü zaman işin ucu kendilerine de dokunacağı için. Kendisi çünkü 50 yaşında, 72'ye genç diyor ki ölümü daha da böyle 90'larda düşünsün diye. Yani aslında yatan şey budur. Neyse biz konuyu değiştirmeyelim. Hani uzun bir ömür zannediyoruz. Hazreti Pir buyuruyor ki aslında ömür belli eşiklerle tekrarlanır. Zaman dilimi diyoruz ya, o zaman dilimi belki böyle bir karşınızda tasnif edilmiş bir raf düşünebilirsiniz veya piyano gibi düşünebilirsiniz, tuşları gibi. Baktığınızda böyle belli bir dilim vardır. 24 saatin tekrarlanması, güneşin hep aynı yerden doğup batması bizi hiç şüphelendirmiyor mu? Aynı istikamete yönelmemiz, zamanı değerlendirirken vakit şuuruyla hareket ederek anı yakalamak istediğimizde aslında biz aynı hareketleri yapmaz mıyız? O an içerisini, demini daha da derinleşmesine ruhumuzda yaşamak için evradımızı, eskarımızı da aynı şekilde tekrarlamaz mıyız? Peki bu tekrar nedir? Aslında diyor Hazreti Pir, mühim bir meseledir bu. Belki bunu fiziki açıdan da, bilimsel olarak da insanlar inceleyebilirler. Bu ömür dediğimiz, bizim için süre gelen bu zaman dilimi, aslında belli erkanın, belli dilimlerin, belli bölümlerin ve kısımların tekrarından ibarettir. O halde sen sözleri tekrarlanıyor zannetme. Aslında senin ömrün tazelenip devam ede gelen ve uzayıp giden ömrün tekrarlanmaktadır. Buna dikkat çekiyor Hazreti Pir. Ve bakın şöyle söylüyor. Mum birbiri üstüne çakan kıvılcımlarla yanar, alevlenir. Mum birbiri üstüne yanan, çakan alevlerle ne yapar? Kıvılcımlarla alevlenir. Toprak birbiri üstüne vuran ziyalarla altın haline gelir, parlar. Bu aynı zamanda bendenizin 5-6 senedir merak ettiği bir sualinde cevabı. Halbuki bendeniz bu satırları okumuştum. Hem de kaç kere okumuştum. Bakın şimdi anladım. Belki de daha sonra okuduğumda başka bir şey anlayacağım. Mum alev olarak yandı diyorsunuz. Zaten yakmak tabiri pek kullanılmaz da uyandı diyelim. Mumu çerağı uyandırdınız. Baktığınızda bir alev var. Bu alev ne yapıyor? Devamlı tazelenmekte. Kıvılcımın tazelenmesiyle alev halini alıyor. Elektrikte de aynı şey mevzu bahistir. Altın dediğimiz şey nedir? Güneşin gözle gördüğümüz ışınları var, bir de gözle göremediğimiz ışınları var. Bunlar toprak altına sirayet eder. Yani dünyanın bir tarafından girer, diğer tarafından çıkar güneş ışığı. Sadece o aydınlattığı kısmı, parlak kısmı, çıplak gözle gördüğümüz kısımdan ibaret değildir ki güneşin ışınları. Hazreti Pir buyuruyor ki, toprağın altındaki madenler veya toprak altındaki katmanların madenlere dönüşmesi aslında güneşin ziyasının tekrar o toprağa sirayet etmesidir. Bazı insana, bazı toprağa bu tekrar ziya onu kömür yapar, onu balçık yapar, ne bileyim onu farklı bir yakıcı bir ateş yapar, bazında altın yapar, gümüş yapar, bakır yapar. Yani güneşin bir kimyası, aynı zamanda o güneşin manasına göre de bir simyası vardır. Bakın muazzam bir tarif bu. Yani Hazreti Pir zamanındaki tarif olarak düşündüğünüzde, şimdi yeni tabirle var ya, çarpıcı, çok çarpıcı bir hakikat. Evet, hakikat çarpıcı değildir, düzelticidir efendim. Yani çarpık adamı çarpar, çarpılan adamı çarpınca da zaten düzelir. İki kere çarpılınca, değil mi Hasan Hüseyin'ciğim? Aynen öyle diyor. Hasan Hüseyin birazdan programdan sonra ayrılacak da, o yüzden böyle ara sıra ona takılıyoruz. Hoca diyor, ben gitmeden benden feyzini iyice al diyor. Bak gidiyorum diyor. Kıymetimi bil diyor. Oradan işaret ediyor. Şimdi efendim, mum birbiri üstüne çıkan kıvılcımlarla yanar, alevlenir. Toprak birbiri üstüne vuran ziyalarla altın haline gelir, parlar. Şimdi çok dikkatli dinleyin kardeşler. Eğer binlerce talip ve dinleyici bulunur da bir de usanç getiren kişi bulunursa, elçi elçilik yapmak istemez, gönül soğur. Allah Allah. Yüzlerce insan dinliyor, bir tanesi dinlemiyor. Hakikaten de öyledir. Yani belli şeyler topluma böyle sirayet eder. Hastalık gibi veya bir koku gibi. Üzerine pis kokular efendim sinmiş bir insan etrafında o kokuları saçar. Güzel koku sürmüşse o da saçılır. Bir insan uyuklaya dursun, esnesin. Bilhassa cumalarda çok olur bu. Kardeşlerime de hatırlatıyorum. Hutbelerde bazen ya uykunu da almışsındır, anormal bir ağırlık çöker. Halbuki hatip ne kadar güzel şeylerden bahsediyordur. İşte diş sağlığı, ağaçlar, efendim çöp atmayanın falan gibi çok böyle can alıcı mevzulardan da bahsediyor olabilir. Veya böyle metinden okumakla kalmıyor. Cemaatin ruhuna nüfuz ediyor. Öyle bir hutbe veriyor ki sanki kafasında kefen var. Fakat sen buna rağmen uykuya dalıyorsun diye düşün, farz et. Şöyle bir etrafına bak, görürsün ki yanındaki adamlardan biri veya arkandaki adam uyuyor. O uyku ve ağırlık sana sirayet eder. Tabii sen uyuyup da başkalarını uyutuyorsan o da ayrı bir mesele. Ne yapmak lazım? Yer değiştireceksin. Konuşmadan hemen birkaç adım öteye, mümkünse biraz geriye çekileceksin. Bak o zaman uyku kaçar. Çünkü uyku, uykusuz bir adam uyku bulaştırır. Dinç bir adamın dinçlik vermesi gibi. hareketli, dinç bir insanı gördüğünüzde gayri ihtiyari siz de kendinize gelirsiniz. Sohbetler de böyledir. Cemaat de böyledir. 50 kişi namaz kılsın, birisi kıpırdaya kıpırdaya, oynaya oynaya kılsın, bütün cemaatin huzuru bozulur. Hatta imam görmesin, imam sureyi şaşırır. Vücut gibidir yahu bu. Ah ah ah. Ya biz bunları ne zaman anlayacağız acaba? Ya ne zaman şu satırlardan biraz daha bu ruh alemine geçiş yapacağız? Çok merak ediyorum dostlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani camide bir insanın gafleti bütün cemaate sirayet edebilir. O sebepten dolayı insan istiğfar ederek camiye girmeli. Ya Rabbi, benim iç huzursuzluğum sebebiyle bu cemaat rahatsız olmasın diyerek biraz kendini de yoklayarak saflara dahil olmalı. Adı üstünde saf. Saf olmalı. Dinleyenler içerisinde bir adamın dinlememesi, anlatmak vazifesini yapan gönül makamındaki insanı gücendirir. Elçilik vazifesini yapamaz, sohbet açmaz. Ben söylemiyorum bunu. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi-i Manevisinde 11.260. beytinde Tahir-i Mevlevi nüshasına göre bu şekilde söylüyor. Elçilik yapmak istemez. Sır söyleyen bu gönül elçileri İsrafil tabiatlı dinleyici isterler. Evet. Sır söyleyenler bu şekilde ne yaparlar? İnsanı teslim olmuş şekilde isterler. Olmadı. Anlatmazlar. Konuşmazlar. Kaçarlar. Padişahlar gibi onların da kendilerine göre kibriyalıkları, kibirleri ve azametleri vardır. Vakarları vardır. Dünya halkından bu manaya kulluk beklerler. Allah Allah. Yahu bu bahsettiğiniz insanların yani bu bahsettiğiniz insanların hani tevazudan bahsediyorsunuz, mahviyetten. Kardeşim, o kendi tevazusunu, mahviyetini takınacak. Ama adam hazır tevazu gösteriyor, mahviyet gösteriyor diye çıkıp da tepinmenin alemi yok. O adam kendisini Allah'a karşı kullukta mahviyet ve tevazu içerisinde tutuyor. Onun tevazu ile hareket etmesi senin onun huzurunda edepsizce hareket etmeni gerektirmez ki. O mahviyetle konuşuyor, sen de huzurunda edeple oturacaksın. Oturmazsan ne olur? Sen dünya ehli olarak o vakar sahibi, manevi izzet ve şeref sahibi mananın ve o manayı söyleyen kişinin karşısında eğer edebini takınmazsan asla o sohbete dahil olamazsın. Onlara layık olan edep ve tazimi yerine getirmeyince elçiliklerinden nasıl istifade edersin? Onlar elçidir. Sultandan aldıkları sözü sana nakledeceklerdir. Fakat sen itibar etmiyorsun. O elçiyi karşılamıyorsun. Şimdi siyasi sahada bile düşünün. Eğer bir elçi geldiği makama göre, bulunduğu yerde, çağrıldığı yerde karşılanmıyorsa elçilik vazifesini yapar mı? Yapmaz. Neden yapmaz? Manayı aldığı yere nispetle, manayı aldığı yere nispetle seviyeyi düşürmüş olur, aldığı yere ihanet etmiş olur. O sebepten dolayı onlara karşı edep göstermezsen, huzurlarında edeple, hatta tazim ile onlara hürmet etmezsen, o elçilik vazifesini sana nasıl yapabilir? Karşılarında iki kat eğilmedikçe Allah'ın emanetini sana nasıl tebliğ ederler? Burada dursun, durmasın ama düşünmek için eski tabirle tavakkuf edelim. Sonra da biraz da dünya haberlerinden haberdar olup artık nasıl ne işimize yarar oradan onu tahsil edelim. Sonra da asıl işimiz olan bu sohbette anlatılanlara dönelim efendim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlarımız, sizlerle beraberiz. Bu arada biz hem haberleri dinledik hem şöyle biraz daha beyitler üzerinde düşündük. Eminim ki sizler de birazcık şöyle, ne diyorlar şimdi, zihin jimnastiği diyorlar ya, böyle biraz fikir ve zihinle meşgul olarak belki kendi muhayyelenizde, kendi dimağınızda şöyle biraz eğdiniz, büktünüz, şekle baktınız. Evet, tekrar tekrar dedik ama aslında Hazreti Pir tekrarlananın ömür olduğuna dikkat çekti ve konuşmayı devam ettiren beyitlere tevafuk ettik. Dolayısıyla biz sizin için hazırladığımız şey değil, şu anda bizler için hazırlanan beyitleri sizlere aktarmaktayız. Yeni açanlar için radyolarını hatırlatmış bulunuyorum. Programın ilk bölümünü veya daha doğrusu ilk iki bölümünü kaçıran arkadaşlarımız nasıl olsa Moral FM'in arşivinden bu programı dinleyebilirler. Evet, manayı anlatan o zatların huzurundaki lazım olan edep tekrar ediliyor zannediyorsun. Tekrar etmiyorlar onlar. Senin ömrün tekrarlandığı için, belli bir dairede devamlı dönüp durduğun için aslında sana lazım gelen manayı bir defa daha müşahede ediyorsun. Dolayısıyla sen tekrarlandığına göre aslında söz tekrarlanmıyor. Söz bir. Söz bir tane. Fakat senin tekrarın çok. Hak söz bir. Evet. İşin bu noktadan da eminim ki beklerken bizi efendim konuşmaya, efendim bizimle beraber iştirak etmezden evvel herhalde sizler de bu manayı düşünmüşsünüzdür. Şimdi devam ediyoruz. Onlar nazlıdır. Yani mana nazlıdır. Onların kendilerine göre bir vakarı, azameti vardır. O azametleri onların kibrinden ileri gelmez. Meşhur şairin söylediği gibi, olmasa sende kibrileri ya, sensin ol beytül kibriya. Olmasa sende kibir ile riya, sensin ol beytül kibriya. Mana kâbesi gibi olursun, kıblesi gibi olursun. İşte onlar aldıkları bu manayı tahsil ettikleri yerden dolayı bir vakar ve mahabet sahipleridir. Allah Teala bu vakar ve mahabeti muhafaza etmeyi nasip eylesin. Kendimiz için söylemiyoruz. Eriştiğimiz insanların mahabetinden, vakarından, manevi feyzinden istifade etmek için o halakada bulunan insanlar olarak bu duayı yapıyoruz. Evet, onlara layık olan edep ve tazimi yerine getirmeyince onların elçiliklerinden sen nasiptar olamazsın. Çünkü büyük manaya ve mana sultanına hizmet etmektedirler. Eğer sen o elçiye lazım gelen hürmeti ve tazimi göstermezsen, onlar da gönderildikleri, daha doğrusu alakalı oldukları makamın izzet, şeref ve şanını düşündüklerinden ve devamlı onu gözettiklerinden dolayı bu hürmetsizliğe karşı ne yaparlar? Tebliğ vazifesinden vazgeçerler. Karşılarında sen onların iki kat eğilmedikçe, Allah'ın emanetini onlar sana nasıl tebliğ ederler? Burada muhteşem bir tenasüp sanatı, muhteşem bir teşbih sanatı var ve istiare sanatı var. Yani edebi açıdan da muhteşemdir. Sen onları karşısında eğileceksin, büküleceksin. Yani bir, benliğini eğmedikçe, onlara kafa kaldırdıkça sen onlardan mana alabilir misin? Her sözlerine itiraz edersen bir şey alabilir misin? Eğilmen lazım. Bir de Kur'an-ı Kerim'de "Verka'u ma'arraki'in" buyuruyor. Rükû edenlerle rükû ediniz. Demek ki burada bir manevi tahsil de var. iki büklüm olma, o mana karşısında eğilebilme tam da kulluk şeyidir. Yani bir insan kendi haline bırakıldığında belki o ben şahsiyetiyle dikilmeye kalkar. Hakkı bulduğunda da secdeye kapanır, kendi benliği silinir, silinmelidir. Fakat bir de hakkı tanıyan bir yandan da dünyada lazım gelen tahsilini ve hizmetini yapma durumunda olan insan vardır ki onun hali de rükû edene benzer. Emanetin farkında, secdeye yakın, secde ile kıyam arasında. Rükûnun böyle bir hikmetinden bahis vardır. İşte aynı şekilde burada rükû meselesine dikkat çekiliyor. Fakat bir başka güzellik ise şu. Bu güzellik karşılarında iki kat eğilmedikçe, şöyle ev taşıyanlarınız veya yük taşıyanlarınız bilir. Böyle bir şey yüklerler, ederler. Bazen bu işin hamallığını yapacak olan insanlar gelir. Taşımak için para verirsiniz. Veya gönüllü insanlar. Hani sahneyi gözünüzde canlandırın şimdi. Evden eşya çıkıyor, işte beyaz eşya falan filan. Çamaşır makinesini kapıya getiriyorsunuz. Hamal geliyor, diyor ki bir dakika diyor, abi dur öyle durma diyor. Şimdi sen bırak diyor. Abi diyor, ağır diyorsun sen. 3 kişi 4 kişi taşıyalım. Yok diyor, o daha zor diyor. Merdivenden falan sığmayız. E ne yapacaksın? Şimdi ben diyor şöyle bir pozisyon alacağım. Ben böyle iki kat olacağım. Böyle hafif eğileceğim. Siz kaldırın diyor, sırtıma koyun bu yükü. Sonra kaldırıyorsunuz onu, sırtına yüklüyorsunuz. O adam o iki büktüğüm haliyle, yani ayaktaki 4 adamın zor taşıdığı şeyi, hadi 2 adamın zor taşıdığı şeyi, 2 büklüm olmuş bir insan taşıyabiliyor. Ayrıca manevi yükü alabilecek olan kişiyi anlatırken Hazreti Pir, maddi alemdeki yükleri taşıma şekline de işaret ediyor ki, fevkalade güzel edebi bir beyittir bu. Sen şimdi bu emaneti taşımak için 2 büklüm olmuyorsun. Sırtına yüklenecek yük için durmuyorsun. Hep kafa kaldırıyorsun. Dinlemiyorsun bile. Hele hele arkadaşlar, şu da bir gerçektir. Aslında bu ümmetin ve etrafımıza baktığımızda insanlarımızın böyle cahil zannettiğimiz, ümmi zannettiğimiz kısmı çok daha fazla sohbetlere ve manaya meraklıdır. Biraz böyle fazla yüz göz olduğunda insan edepten düşer. Mesela Kur'an-ı Kerim'ini bir sayfa bir sayfa her gün okuyan bir adamın Kur'an'a edep göstermesiyle devamlı Kur'an'ın mealini, tefsirini araştıran insanları, ki kıymetli alim, salih insanları tabii ki tenzih ediyorum. Ama o Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olmanın getirdiği labalilikle, lakaytlikle onlar hiç önemsemez bile. Yani biz Gönen Mehmet Efendi'yi dinlemeye giderdik. 5 kişi olmazdı bazen. Süleymaniye Camii'nde 3 kişiye vaaz ettiğini hatırlıyorum. Koca camide 3 kişi. Hocayı dinlememek değil, camiye gelmiyorlardı. Hoca niye o saatte geliyordu? Hoca cuma saati gelmeyi bilmiyor mu? Öğle saati bütün esnafın geldiği saatte, öğleden evvel Gönen Mehmet Efendi vaaz etse bütün esnaf peşinden koşardı. Adam toplardı etrafına. Hayır. Hoca efendi tenha zamanında camiye giderdi. Ve bakın bunu daha evvel de söyledim. Bize söylediği söz şuydu. Koca cami bomboş duruyor. En tenha saatinde gidiyorum ki belki sohbet dinleme bahanesiyle birkaç kişi daha gelir. İşte Allah veliliği böyle bir şey. İnsanlar tenezzül etmezdi. Dinlemeye tenezzül etmezdi. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Bugün insanlar çok kolay buluyorlar. Ben Deniz'de bazen hocalarıma kızardım. Hat hocalarıma, sohbet açan hocalarıma. Şöyle kızardım ya, kızmazdım da. Ya derdim ki, ya haftada bir kere yapıyorlar bunu. 10 dakika talebesiyle konuşuyor. Ben hoca olursam 1,5 saat anlatacağım. Bütün inceliklerini göstereceğim. Şunu alacağım, detaylandıracağım, kaynak göstereceğim, şerhini yapacağım. Yaptım, ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir işe yaramadı. İnsanlar bir şeyleri kolay bulduktan sonra rağbet etmiyorlar. Bu bir gerçek. Bu Bu hakikaten böyle bir fıtrat. Bir ekmeğe muhtaç olmanın ne olduğunu bilmeyen bir insanın ekmek israfından kurtulmasını bendeniz hayal gibi görüyorum. Ancak olsun olsun çok ince bir kalbi, çok latif bir ruhu vardır da bu mahrumiyeti çekmeden bunu yapabilir. Biz ganisiyiz. Tıkladığımızda bir sürü sohbet dinleyebiliyoruz. Birkaç tuşa dokunduğumuzda yüzlerce hadis karşımıza iniyor. Fakat ne oluyor? Merak olmadığı için o nazlı manaya niyaz eder iki büklüm halde bulunmadığı için Kur'an'dan, hadisten, birçok hocadan, sohbetten, kitaptan haberi olan fakat aslında dağ başındaki bir adam kadar bile hayası, ilmi, takvası olmayan yığınlarla insan ortaya çıkıyor. Fakire sorarsanız sahabi zamanındaki sadık sahabi sayısıyla günümüzdeki Müslüman sadık sayısı hiç değişmemiştir. Aynıdır yani. Belki bir tanesine yüz binlerle bedel konulmuştur ama sayı hiç değişmemiştir. Çünkü hesap ortada. İlmiyle amel olabilecek insanların sayısı ortada. Biz çok laubali olduk, çok lakayit olduk. Çünkü bizim için konuşmak, sohbet, bu kitapların yazılması zor bir şey değil. Hafta içerisinde yüzlerce kitap çıkıyor. Sonra çok okuyan bir toplum olarak kasım kasım kasılıyoruz. Bir de oturduğumuz yerden ahkam kesiyoruz. Ya Osmanlı'ya da matbaa 100 sene geç girmiş diye. Sen niye kafa yoruyorsun kardeşim? Bir tane kitap varmış koca şehirde ama okumayan yokmuş. Elden ele dolaşır. Yüzlerce insan o kitap okunurken meclisler kurar. Ciddi adam gibi kitap okurmuş. Senin elinde İhya-i Ulumiddin var. Fethur Rabbani, Hikem-i Atayiye var da başın göğe mi erdi? Hayır. Bir yerlerini böyle uzanıp kaşırken oturup kitap okursun. Kendine göre zaplaya zıplaya bir kanal değiştirir. Sohbet dinlediğini zannedersin. Hazreti Mevlana sana belki çok demode gelmiş olabilir. Ama bak burada öyle diyor. Sen bunları tekrar zannediyorsun ama aslında diyor, senin tekrarlanan ömrünün sen farkında değilsin. Söz bir. Sen dönüp dolaşıp o sözü karşında görüyorsun. Aynı dairede döndüğün için görüyorsun. Ve sen bunun ganisiymiş gibi, tekrarmış gibi zannediyorsun da, hemen elini uzattığında alabilecek bir şey zannediyorsun. Hadi buyur uzat. Al bakalım. Uzanabiliyor musun? İnsanın rüyadan uzanması, kalkması gibi. Ayağını elini uzatıyorsun, bir bakıyorsun ki daha sen yataktasın, uyuyorsun. Ha ben de arkadaş zafer işareti yapıyor zannediyorum. Meğer iki dakikan kaldı hocam diyormuş. Peki hemen toparlayalım. Bazen böyle gözümüzü kapatarak konuşuyoruz da iyi kazları göremiyoruz. Her manaya alabilirsiniz. İki kat eğilmedikçe, aha bir iki daha. Allah'ın emaneti sana nasıl ulaşır? Onlar yüksek bir mevkiden gelmiş oldukları için her edep de hoşlarına gitmez. Sen kendince edep gösteriyorum zannedersin. Onların her edep de hoşlarına gitmez. Geçenlerde şeye gittim efendim. Hadi söyleyeyim ya. Medine-i Münevvere'ye indik. Medine-i Münevvere'ye indim havalimanına bismillah. Bir adam bana doğru geldi. Ooo hocam dedi, bayağı da göbeklisin dedi. Babam böyle değildi dedi. Ben babanı küçüklüğünden tanırım dedi. Neyse hadi vesselam dedi. Adam ne kendini tanıttı, ne bilmem ne yaptı. Hayır ben şimdi obez olduğumu mu yanayım, adamın tavrına mı yanayım, salatü selamlarla Medine'nin havasına girmeye çalışıyorum. Dakika bir gol bir derler ya. Yani böyle bir şey. Santra yapacak hal bulamıyorsun kendine tekrar. Şimdi be mübarek adam, bu kadar sene sen bunu bekledin mi? Dedim ki herhalde dikkatli olmak lazım, ikaz ediyorlar. Kendince o samimi bir hareket yaptı. Çok samimi, içten bir selamlama yaptı o kendince. Fakat bu edebe uydu mu? Şimdi bu bizim avam arasındaki edep ve edepsizliğimiz. Şimdi yüksek manadaki insanları düşünün. Daha evvel söyledim. İstanbul'da ayakkabı boyacılığı yapan adamda aranan şartlardan birisi hafızlık. Sur içinde. Niçin? Çoğu alim insanlar. Alim bir adam gelecek, evladım, yavrucuğum şu ayakkabıyı bir parlatıver diyecek. Orada baba ayakkabıyı sen de çürütmüşsün diye lambur lumbur adam konuşacak. Sen ondan sonra o alimin çıkıp da medresede doğru bir konuşma yapmasını bekle. Olmaz. Onun şartlarını hazırlayacaksın. Hocam ya sen iyi konuşuyorsun. Çok güzel. Zaten başladı mı da maşallah susmak bilmiyorsun. Ne olur konuş ya, istifade edelim diyorsun. O adam da bülbül gibi şakıyacak senin için. Sen kendine göre hocaya paye veriyorsun. Edep mi bu? Edep içinde tahsil lazımdır. Edebin tahsili içinde lazım olan tahsile edep denir. Edep edeple tahsil olur. Ne demek yani? Hocam demagoji yapma, felsefe yapıyorsun. Hayır, felsefe yapmıyorum. Şunu demek istiyorum. Kalbinde gerçekten Allah muhabbeti olmayan bir adam edebi tahsil edemez. Bu kadardır. Vesselam. Satırdan okumakla bu işler olmaz. Onlar dilenci değildir. Senden sadaka istemezler. Sen öyle 2-3 kuruş bir şey yaptın, bir yemek ısmarladın, bir şey aldım falan ettim diye kendini o mana sahiplerini avcunun içine aldım zannetme diyor Hazreti Pir. Fakat diyor ki ey gönül, sen bu kadar rağbetsiz olmasına rağmen halk, ne olur sen konuşmayı kesme. Sen konuş. Sen hakikati anlat. Ey Resulü Semavi. Resulü Semavi diyor gönüle. İlhamatı aldığı için. Sen dinlemekten usanmış olanlara bakma da hakikatleri beyan meydanında at oynat. Herkes usansın, seni dinlemesin. Olsun ey gönül. Sen susma, sen konuş. Evet. Sen konuşmayı bırakma. İnsanlar ne kadar usanmış olsalar ve tekrar zannetseler de Allah Teala böyle bir gönül haline kavuşmayı, böyle bir gönül ehlinin risaletiyle ve tebliğiyle buluşmayı hepimize nasip eylesin. Vesselam. Allah'a emanet olunuz.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.